Ayrım 11. Uzay Akımları. Asimov. Sayfa 118. 9. Bölüm. Toprak Efendisi. Toprak Efendisi Five, Sark'taki en önemli şahıstı. Bu yüzden ayakta görülmekten hoşlanmıyordu. Tıpkı kızı gibi o da kısa boyluydu fakat Samia'nın aksine vücudu o kadar da orantılı değildi. Çünkü boyunun kısalığı büyük ölçüde bacaklarından kaynaklanıyordu. Gövdesi güçlü kuvvetliydi, kafası ise son derece heybetli. Ancak vücudu, yüklerini taşımakta zorlanan ve badi badi yürüyen bir çift bodur bacağın üstüne sabitlenmişti. Bu yüzden daima masasının arkasında otururdu ve kızının şahsi hizmetkarının ve hala hayat olduğu zamanlarda karısının dışında onu başka bir pozisyonda gören kimse olmamıştı. Orada otururken gerçekte olduğu adam gibi görünürdü. Geniş kafası, neredeyse dudaksız geniş ağzı, iri delikli geniş burnu ve çukurlu sivri çenesiyle aynı anda kolaylıkla hem müşfik hem de amansız biri gibi görünebiliyordu. Düzgünce geriye taradığı ve modaya aldırış etmeksizin omuzlarına dek uzattığı saçları mavimsi siyahtı ve aralarında tek bir kır bile yoktu. Florinalı berberinin günde iki kez savaştığı inatçı bıyığıyla sakalları yanaklarına, dudaklarına ve çenesine mavi bir gölge katıyordu. Toprak Efendisi caka satıyordu ve bunun farkındaydı. Yüzünü her tür ifadeden arındırmayı öğrenmişti. Ve iri, güçlü, kısa parmaklı ellerini gevşekçe kavuşturarak yüzeyi tamamen boş olan cilalı masasının üstünde tutardı. Masada ne bir kağıt, ne bir süs, ne de bir ileti tüpü vardı. Bu sadelik Toprak Efendisi'nin varlığını iyice vurguluyordu. Mekanik cihazlarla ve Florinalı devlet memurlarıyla konuşurken özel olarak kullandığı cansız ses tonuyla bir balık kadar solgun tenli katibine hitap etti. "Sanırım her şey kabul edildi." Alacağı cevaptan hiç şüphesi yoktu. Toprak Efendisi Bort, önceki iş görüşmelerinin aciliyeti nedeniyle saat 3'ten önce gelmesinin imkansız olduğu konusunda ısrar etti dedi katip, eşit derecede cansız bir ses tonuyla. Peki sen ne dedin?
Mevcut işin doğası gereği hiçbir gecikmenin kabul edilemeyeceğini.
Ya sonuç?
Burada olacak efendim, diğerleri de gelmeyi koşulsuz olarak kabul ettiler.
Five gülümsedi. Yarım saat erken ya da geç gelmeleri bir şeyi değiştirmezdi. Ortada yeni bir prensip vardı, hepsi bu. Yüce Toprak Efendileri bağımsızlıkları konusunda fazla hassastı ve bunun değişmesi gerekiyordu. Şimdi bekleyecekti. O da genişti. Diğerlerinin yerleri ise çoktan hazır edilmişti. Minik radyoaktif güç kıvılcımı 1000 yıldır herhangi bir arıza veya aksama göstermeyen büyük kronometre saatin 2:21 geçtiğini gösteriyordu. Şu son 2 gün ne hareketli geçmişti ama. Yaşlı kronometre geçmişte yaşananlara denk yepyeni olaylara şahit olabilirdi. Gerçi o kronometre bir milenyum boyunca pek çok şeye tanık olmuştu. İlk dakikalarını saydığı sıralarda Sark henüz kabaca inşa edilmiş şehirlerle dolu olan ve kendisinden daha yaşlı gezegenlerle arasında şüpheli ilişkiler bulunan yeni bir gezegendi. Kronometre o zamanlar eski bir tuğla binanın duvarına asılıydı. O tuğlalarsa bugün çoktan toz olmuştu. Disiplinsiz Sark askerleri gezegenin çevresindeki yarım düzine kadar dünyayı kısa veya uzun süreliğine ele geçirmeyi başarıp kısa ömürlü 3 Sark imparatorluğunu kurduğunda bile düzgün işleyişiyle zamanı saymaya devam etmişti. Komşu gezegenlerin savaş filolarının kendi politikalarını Sark'a dikte ettirdiği 2 devir boyunca radyoaktif atomları katı bir istatistiksel dizi halinde patlamıştı. 500 yıl önce Sark'a en yakın gezegen olan Florina'nın topraklarında paha biçilmez bir hazine yattığını keşfettikleri ana da şahit olmuştu. Zaferle sonuçlanan 2 savaş boyunca muntazaman çalışmaya devam etmiş, galip gelen tarafın barışı tesis edişini vakarla kaydetmişti. Sark imparatorluk sevdasından vazgeçip Florina'yı sıkıca avucunun içine almış ve Trantor'un asla sahip olamayacağı bir güce kavuşmuştu. Hem Trantor hem de başka güçler Florina'yı ele geçirmek istiyordu elbette. aradan geçen yüzyıllar boyunca uzayın uzak köşelerinden ellerini uzatmış, boşluğu yoklamış ve gezegeni elde etmeye çalışmışlardı. Ama Florina'yı sıkıca kavrayan eller sadece Sark'a aitti ve kavrayışlarını gevşetmektense galaktik bir savaş başlatmayı tercih ederlerdi. Trantor bunu biliyordu. Ah, hem de çok iyi biliyordu. Kronometrenin sessiz ritmi, Toprak Efendisi'nin zihninde küçük ve cansız bir melodi başlatır gibi oldu. Saat 2:23 geçiyordu. Sark'ın 5 Yüce Toprak Efendisi'nin son toplantısından bu yana neredeyse bir yıl geçmişti. O zaman da şimdiki gibi Fife'ın salonunda buluşmuşlardı. O zaman da şimdiki gibi her biri gezegenin farklı köşelerinde bulunan kendi kıtalarına dağılmış ve Trimensik personifikasyon ekranları vasıtasıyla toplanmışlardı. Bu cihaz kabaca gerçek bir insan boyutlarındaki 3 boyutlu sesli ve renkli bir televizyon olarak tanımlanabilirdi. Benzerlerini ortalama bir refah seviyesine sahip olan tüm Sark evlerinde bulmak mümkündü. Bu cihazı diğerlerinden ayıran şey ise görünürde bir alıcısının olmamasıydı. Fife'ın dışındaki diğer toprak efendileri fiziksel bedenleri haricinde mümkün olan her açıdan oradaydı. Onlara baktığınızda ne arkalarındaki duvarı görüyordunuz ne de görüntüleri titreşiyordu ama yine de uzandığınız takdirde eliniz içlerinden geçip giderdi. Toprak Efendisi Ryu'nun gerçek bedeni Fife'ın ofisinin bulunduğu bölgenin antipodunda yani gezegenin öteki tarafında kalıyordu ve bulunduğu kıta o anda gecenin hüküm sürdüğü tek yerdi. İmgesinin etrafını çepeçevre saran kübik bölge yapay ışıklandırmanın beyaz renkli soğuk ışıltısıyla parlıyor ve Fife'ın ofisindeki parlak gün ışığını karartıyordu. İster bedenen ister imgesel olarak olsun o anda o odada Sark'ın ta kendisi oturuyordu. Garip bir görüntüydü ve gezegenin görkemli bir timsalini oluşturdukları pek söylenemezdi. Ryun kel ve şişmanlıktan pembeleşmiş bir adamken, Bell ise kır saçlı, karışık ve kuru tenli biriydi. Steen yüzüne pudra ve ruj sürmüş, artık sahip olmadığı bir yaşam enerjisini sergilemeye çalışan bir adamın çaresiz gülümsemesini takınmıştı. Bort ise 2 günlük sakalının ve kirli tırnaklarının yarattığı nahoş görüntüye aldırış etmeyecek kadar rahatına düşkün biriydi. Yine de onlar yüce toprak efendileriydi. Sark'ı yöneten 3 büyük grubun en tepesinde bulunuyorlardı. En alt grupta Florinalı devlet memurları yer alıyordu elbette. Sark'taki soylu hanelerin yükselişleri ve çöküşleri sırasında yerlerini daima sabit bir şekilde korumuşlardı. Hükümetin akslarını yağlayıp çarklarını döndüren asıl kişiler onlardı. Onların üstünde devlet başkanı tarafından atanan bakanlar ve daire başkanları yer alıyordu. Devlet başkanlığı babadan oğula geçen ve zararsız bir mevkiydi. Resmi evrakların kanunen geçerli olması için üstlerinde hem bakanların hem de başkanın adının bulunması gerekiyordu. Fakat görevleri sadece isimlerinin altına imza atmakla sınırlıydı. En üst kademede ise 5 toprak efendisi yer alıyor, her biri diğer 4'ünden boşta kalan bir kıtaya hükmediyordu. Kirt ticaretinin büyük bir bölümünü ve buradan elde edilen gelirleri kontrol eden ailelerin liderleriydiler. Sark'ta para konuşurdu ve er ya da geç politikayı belirleyen de yine para olurdu. Bu 5 toprak efendisi oldukça varlıklıydı, aralarındaki en zengin kişi ise Fife'tı. Toprak Efendisi Fife neredeyse bir yıl önceki o son toplantılarında hepsine tek tek bakmış ve galaksinin en zengin ikinci gezegeninin birinci sırada Trantor vardı, ne de olsa sadece 2 gezegenden değil, 500.000 dünyadan beslenen bir imparatorluktu o, efendilerine hitaben şöyle demişti: "Çok ilginç bir mesaj aldım." Diğerleri hiçbir şey söylememiş, adamın devam etmesini beklemişlerdi. Fife katibine metalik bir film şeridi uzatmış, adam da sandalyelerin arasında dolaşarak elindeki mesajı diğerlerine tek tek göstermiş ve sadece bir kez okumalarına yetecek kadar duraksamıştı. Katip hariç, Fife'ın ofisindeki toplantıya katılan 4 adamdan hiçbiri gerçekten orada değildi. Fife'ın kendisi ve metalik film de bir gölgeden ibaretti. Tek yapabildikleri orada oturup Bale, Bort, Steen kıtalarının ve Rune ada kıtasının engin topraklarına Fife kıtasından yansıyan ışık huzmelerini izlemekti. Okudukları harfler bir gölgenin üstündeki gölgelerden ibaretti. Sadece her zaman dobra biri olan ve incelikten anlamayan Bort bu gerçeği unutup mesaja uzanmıştı. Eli dikdörtgen biçimli görüntü alıcısının kenarına kadar gelip ortadan kaybolmuş, kolu biçimsiz bir yumruyla son buluyormuş gibi görünmüştü. Fife odasında oturan adamın sadece boşluğu kavradığını ve parmaklarının filmin içinden geçtiğini biliyordu, gülümsemişti, diğerleri de öyle. Hatta Steen gevrek gevrek gülmüştü. Kızaran Bort kolunu geri çekmiş, eli yeniden görünür olmuştu.
''Eh, mesajı hepiniz gördünüz.'' demişti Fife. ''Eğer sakıncası yoksa önemini daha iyi anlayabilmeniz için onu bir kez de sesli olarak okumak istiyorum.''
Elini yukarı kaldırmasıyla birlikte katibi adımlarını hızlandırmış, mesajı adamın havayı yoklamadan anında tutabileceği şekilde önünde konuşlandırmayı başarmıştı. Fife sanki mesajı kendisi yazmış da yerine ulaştırmaktan mutluluk duyuyormuş gibi kelimelerin arasına dramatik duraklamalar katarak usulca okumaya koyulmuştu.
Mesaj şöyle: siz Sark'ın yüce toprak efendilerinden birisiniz ve gerek gücünüzle gerekse de servetinizle aşık atabilecek hiç kimse yok. Ancak o güç ve servet zayıf bir temelin üstüne kurulu. Bir gezegen dolusu kirt stokunun hiç de zayıf bir temel olmadığını düşünebilirsiniz elbette. Ama kendinize bir sorun. Florina'nın varlığı daha ne kadar devam edecek? Sonsuza dek mi? Hayır, Florina yarın yok olabilir. Ya da 1000 yıl daha dönmeye de devam edebilir. Bu iki ihtimal arasından daha kuvvetli olanı ise gezegenin yarın yok edilebilecek olması. Benim tarafımdan değil elbette. Ama tahmin bile edemeyeceğiniz veya öngöremeyeceğiniz bir yolla. Bu yıkımın sonuçlarını bir düşünün. Servetinizi ve gücünüzü kaybettiğinizi de düşünün. Çünkü her ikisinin de büyük bir bölümünü kendim için istiyorum. Size tüm bunları iyice düşünüp taşınmanız için süre tanıyacağım ama çok fazla değil. Süreyi uzattığınız takdirde tüm galaksiye, bilhassa da Florina'ya onları bekleyen kaderi ilan edeceğim. Ondan sonra geriye ne kirt kalacak, ne servet, ne de güç. Benim için de öyle elbette, fakat ben buna alışkınım. Ama size de bir şey kalmayacak ve doğuştan zengin olduğunuz için bu size çok ciddi bir sorun yaşatacak. Varlıklarınızın büyük bir bölümünü yakın gelecekte tarafınıza ileteceğim şartlara ve miktarlara uygun bir biçimde bana devrederseniz, güvenli konumunuzdan arta kalanları elinizde tutabilirsiniz. Şu anki standartlarınızdan geriye çok fazla şey kalmayacak elbette, fakat hiç yoktan iyidir. Çünkü bunu yapmazsanız elinizde hiçbir şey kalmayacak. Size bırakacağım küçük payı küçümsemeye de kalkmayın. Sonuçta Florina ömrünüz boyunca dönmeye devam edebilir ve siz de gösterişli olmasa da rahat bir hayat sürebilirsiniz. Fife okumayı tamamlamıştı. Bir müddet filmi elinde evirip çevirmiş, ardından kibarca dürerek gümüş rengi yarı saydam bir rüloya dönüştürmüştü. Üstündeki harfler artık sadece kırmızı bir bulanıklıktan ibaretti. ''Eğlenceli bir mektup.'' demişti doğal bir sesle. ''Altında herhangi bir imza yok ve sizin de işittiğiniz üzere gösterişli, kendini beğenmiş bir üslupla yazılmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz efendiler?''
Rune'un al yanaklı yüzü memnuniyetsiz bir ifadeye bürünmüştü.
''Elif'in kaçığın teki olduğu belli. Sanki mektup değil de bir tarih romanı yazmış.''
Dürüst olmam gerekirse Fife, böylesine bir saçmalığın hepimizi buraya toplayıp kıtasal özellik geleneklerimizi çiğnemen için yeterince iyi bir mazeret olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca tüm bunları katibinin gözü önünde yapmamızdan da hoşlanmıyorum.
Katibim mi? Florinalı olduğu için mi? Bu mektupta yazılanlara benzer şeylerin adamımın aklını karıştıracağından mı korkuyorsun? Saçmalık.
Sesindeki neşeli ton çabucak değişerek yerini bir emir sözcüğünün sert hecelerine bırakmıştı.
''Toprak Efendisi Rune'a doğru dön.''
Katip kendisine söylenileni yapmıştı. Bakışları saygılı bir biçimde yere dönüktü ve beyaz yüzünde ne bir çizgi ne de ifade belirtisi vardı. Neredeyse cansız görünüyordu. "Bu Florinalı," demişti Fife, adamın orada olduğunu aldırış etmeden. "Benim şahsi hizmetkarım. Yanımdan hiçbir zaman ayrılmaz, diğer Floridalılarla da görüşmez. Ama ona bu kadar güvenmemin asıl sebebi bu değil. Ona yakından bak, gözlerine bak. Ona psişik sonda uygulandığını göremiyor musun? Bana sadakatsizlik etmek gibi bir düşünce aklının ucundan bile geçemez. Kusura bakmayın ama ona sizden daha çok güvendiğimi söyleyebilirim." Bort gevrek gevrek gülmüştü.
"Seni suçlayamam. Hiçbirimiz sana sondajlanmış bir Florinalı hizmetkarın sadakatini borçlu değiliz ne de olsa."
Steam bir kez daha gülmüş ve sanki sıcaklamış gibi koltuğunda rahatsızca kıpırdanmıştı. Hiçbiri Fife'ın şahsi bir hizmetkarına psişik sonda uyguladığı gerçeğiyle ilgili bir yorumda bulunmamıştı. Zaten öyle bir şey yapsalardı Fife buna şaşardı. Psişik sondanın zihinsel bir hastalığın tedavisi ya da suça meyilli bir davranışın silinmesi dışında kullanılması yasaktı. Hatta Yüce Toprak Efendileri tarafından bile. Yine de Fife ne zaman bunu gerekli görse insanları sondalamaktan geri kalmamıştı. Özellikle de karşısındaki kişi bir Florinalıysa. Bir sarklıyı sondalamak çok daha hassas bir mesele olurdu. Sonda konusu açıldığında Toprak Efendisi Steen'in rahatsızca kıpırdandığı Fife'ın gözünden kaçmamıştı. Adamın bu cihazı kadın erkek demeden pek çok Florinalı üzerinde katiplikten çok daha farklı amaçlar için kullandığı söylenirdi.
"Şimdi," demişti Fife küt parmaklarını kavuşturarak, "sizi buraya sadece ipe sapa gelmez bir mektubu okumak için getirmedim. Umarım bu anlaşılmıştır. Aslına bakarsanız korkarım elimizde mühim bir sorun var. Evvela kendime soruyorum. Bu adam neden sadece benimle ilgileniyor? Doğruya doğru Toprak Efendilerinin en zengini benim. Fakat tek başıma kirt ticaretinin sadece üçte birini kontrol ediyorum. Tamamını ise beşimiz birlikte yürütüyoruz. Bir mektubun 5 seri kopyasını çıkarmak en az onu yazmak kadar kolaydır."
"Laf kalabalığı yapıyorsun," diye mırıldanmıştı Bort. "Ne istiyorsun?"
Bale'in cansız gri yüzündeki buruşmuş ve renksiz dudakları hareket etmişti.
"Bu mektubun bir benzerinin bize de yollanıp yollanmadığını öğrenmek istiyor Lord Bort."
"O zaman öyle söylesin."
"Ben de öyle dediğimi sanıyordum," demişti Fife sakin bir şekilde. Diğerleri karakterlerine uygun bir şekilde şüpheci veya küstahça ifadelerle birbirlerine bakmıştı. İlk cevap veren Ruin olmuştu. Pembe alnında belirgin ter damlaları birikmişti. Kirtten yapılmış kare şeklindeki yumuşak mendilini kaldırıp bir kulağından ötekine kadar yarım daireler oluşturan yağ katmanlarının arasındaki nemi silmişti.
"Bilmiyorum Fife, katiplerime sorabilirim. Bu arada benimkilerin hepsi sarklıdır. En nihayetinde ofisime böyle bir mektup ulaşmışsa bile onun bir, neydi şu tabir, deli saçması olduğunu düşünmüşlerdir. Böyle şeyleri bana asla ulaştırmazlar, orası kesin. Bu saçmalığın sana kadar gelmesini sağlayan şey senin şu tuhaf katiplik sistemin."
Etrafına bakıp gülümsemişti. Diş etleri krom çelik karışımı yapay dişlerinin altında ve üstünde ıslak ıslak parlamıştı. Her bir dişi iyice derine gömülüp çene kemiğine kaynatılmıştı ve sıradan bir diş minesinin asla olamayacağı kadar sağlamdılar. Gülümsemesi kaş çatışından daha korkutucuydu. Bale omuz silkmişti.
"Sanırım Ruyun'un söylediği şey hepimiz için geçerli."
Steen kıkır kıkır gülmüştü. "Ben mektuplarımı okumam cidden, hem de hiç. Çok sıkıcı bir iş, üstelik o kadar çok geliyor ki başka bir şey yapmaya vaktim kalmaz." Sanki diğerlerini bu konuda ikna etmek çok lüzumluymuşçasına hevesle etrafına bakınmıştı.
"Hepiniz kafayı yemişsiniz," demişti Bort. "Sizin neyiniz var böyle? Fife'dan mı korkuyorsunuz? Bana bak Fife, benim bir katibim yok. Çünkü işimle arama kimsenin girmesini istemem. O mektubun aynısı bana da geldi ve eminim bu üçüne de gelmiştir. Bana gelen mektuba ne yaptığımı bilmek ister misin? Onu çöp bacasına attım. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim. Bırakalım artık şu konuyu. Yorgunum.
11. ayrımın sonu. Sayfa 127.